Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir'le Amentü Hassasiyeti programını icra etmeye çalışıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ramazan ayı münasebetiyle, elhamdülillah Ramazan, af ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayını idrak etmiş durumdayız. O münasebetle Amentü Hassasiyeti programımız da bu çerçevede Ramazan'ı özel olarak gündeme alacak inşallah. En az iki sohbetimiz bu çerçevede olacak. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Hocam, af ve mağfiret iklimine girdik.
Elhamdülillah.
Ramazan'a girdik elhamdülillah.
Sonsuz hamdü selam.
Böyle neler diyeceksiniz Ramazan'la ilgili, sevinçlerimizle ilgili, evet. Af ve mağfiret ilgili. Evet. Buyurun hocam, sizi bir giriş yaparsanız Ramazan'la.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Bir Ramazan-ı Şerif'e daha ulaştırdı bizi. Bu Ramazan-ı Şerif bizim için hayatın müstesna kesitlerinden birisini oluşturuyor ve her sene Cenab-ı Hak bize böyle bir aylık bir arınma, yıkanma, paklanma, yenilenme imkanı veriyor. Hamdü senalar olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş hadislerden biliyoruz ki Recep ayı geldiğinde çok yaygın olarak bilinen, zikredilen bir rivayet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, "Ya Rabbi, bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" diye dua edermiş. Yani Ramazan'ın yaklaşıyor olması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir heyecan oluşturuyor. Ona ulaşma konusunda Cenab-ı Hak'tan özel bir niyazda bulunuyor.
İki ay önceden başlıyor.
Bu bizim için hem üç aylar dediğimiz zaman diliminin ehemmiyetini ifade eden bir hadistir ama daha ziyade Ramazan-ı Şerif'in algımızda, dünyamızda oluşturması gereken, bize duyurması, hissettirmesi gereken heyecanı da anlatıyor. Bugünün dünyasında biz Ramazan-ı Şerif'in bize katacağı şeylere her zamankinden daha fazla muhtaçız. Birkaç bakımdan bu böyle. Birincisi oruç ibadeti. Yani oruç deyince bizim aklımıza sadece farz olan Ramazan orucu geliyor ama oruç müstakil bir ibadet. Başlı başına bir ibadet. Nasıl namaz derken sadece beş vakit namazı anlamıyoruz. Onun dışında da namazlar
evet,
var. Farz oruç, farz namaz dışında da oruç ve namazlar var. Dolayısıyla bu ibadeti, bu ibadetleri kendi başına müstakil olarak anlamakta fayda var. Evet, namaz deyince bunun zirvesi beş vakit namazdır. Oruç deyince zirvesi Ramazan orucudur ama onların dışında da oruç ve namaz bulunduğunu hatırda tutmakta fayda var. Şimdi günümüz dünyasında orucun bize geçmişten daha farklı olarak hissettireceği ne var diye baktığımızda hemen karşımıza ilk önce modern insanın yeme içmeye bağlı azgınlığı, azmışlığı çıkıyor. Geçmişlerden nakledilen çok güzel bir söz var. Mide aç kalınca bütün organlar doyar. Mide doyunca bütün organlar acıkır.
Çok güzel bir
söz bu.
Evet, mide aç kalınca bütün organlar doyar.
Doyar.
Mide tok olunca
evet.
Diğer organlar acıkır diye.
Acıkır. Yani ne demek bu? İnsanoğlunun bedenindeki bu şehevi kuvvetler, potansiyeller insan karnı doyunca harekete geçiyor. Yani nefis dediğimiz şey
enerji,
kuvvet. Yani. Nefis dediğimiz kuvvet insanın karnının doymasıyla birlikte harekete geçiyor. Acıkmış bir vaziyette harekete geçiyor. İnsan aç kalınca nefis doygunluk durumuna ulaşıyor ve insana etki etme hassasını büyük ölçüde kaybediyor, azaltıyor. Şimdi günümüz insanına baktığınızda artık Amerika'da, Avrupa'da bir obezite diye bir rahatsızlık var. Bu artık bir müstakil hastalık. Ülkeler, devletler bu hastalıkla mücadelenin yollarını arıyorlar. Bunun için teşvik kanunları çıkartıyorlar. Bu artık bir sağlık problemi olmaktan öte başlı başına bir sıkıntı halinde. Küresel bir sıkıntı.
Bir salgın gibi. Evet hocam.
Salgın gibi küresel bir sıkıntı. Şimdi dolayısıyla İnsanoğlu niye bu kadar azdı diye baktığınızda, niye bu kadar çevremizde olumsuzluklar, fıskı fücur, zulüm, ayyuka çıkmış vaziyette diye baktığınızda, insanlar acıkmaya tahammül edemiyorlar, aç kalmaya tahammül edemiyorlar. Sürekli bir doygunluk hali var, mide doyunca nefis acıkıyor ve saldırıyor. İşte bu nefsi tatmin etmek, bu nefsi yola koymak, bu nefsi ıslah etmek mümkün değil. Onun açlığı hissetmesi lazım ki bir miktar kalıba girsin, bir miktar şekle girsin ve terbiye olsun.
Yani onun yerini tutan bir şey yok diyorsunuz hocam, aç.
Evet, orucun yerini tutan bu anlamda başka bir şey yok.
Evet.
Yani bu yüzden bizim için, ümmeti Muhammed için aç kalmak diye bir problem yok. Yani bakın tarihe, bu özel kıtlık durumları, kuraklık yılları vesaire dışında, yani müzmin açlık diyebileceğimiz, insanın tahammülünü aşan durumlar dışında açlık diye bir problem yaşamamış bu ümmet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabahleyin kalkardı, evde yiyecek bir şey var mı diye sorardı. Eğer yoksa o zaman ben bugün oruçluyum derdi. Bu kadar. Evde yiyecek bir şey olmaması bugünün insanı için bir kriz sebebidir. Bir aile faciasıdır. Boşanma sebebidir, krizdir. Ama bizim için öyle değil.
Bir fırsat.
Fırsattır. Hatta ecdat sabahleyin kalktığında evinde yiyecek bir şey yoksa, bu Mevlana Hazretlerinden de nakledilir ama çok daha yaygın bir şeydir. Elhamdülillah bugün evimizi Cenab-ı Hak Efendimizin evine benzetti dermiş.
Ya.
Yiyecek bir şey yok, kahvaltı yapacak bir şey yok. Böyle bir durumda modern bir ailede artık kriz çıkar yani. Bu aile faciası demektir. Ama bizim için bu böyle değil. Bizim için bu bir hamd vesilesi oluyor. Efendimizin evine benzetti evimiz bir günde olsa diye dermişiz, diyormuşuz eskiden. Şimdi böyle diyor muyuz, diyebiliyor muyuz? Bunu tabii herkes kendi nefsinde muhasebe edecek. Kendi Cenab-ı Hak'la baş başa kaldığında kendi kendisine soracak. Böyle diyebiliyor muyum diye. Esasen bizim yeme içmeyle ilgili alışkanlıklarımız, tutumumuz da gene sünnet-i seniyeden geliyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bizim midemizi dolduracak kadar yememizi hiç tavsiye etmemiş. Tam aksine midenin üçte birini yemekle doldurmak, üçte birini boş bırakmak şeklinde bize bir tavsiyede bulunmuş. Dolayısıyla yediğimiz zaman sofradan doymadan kalkmak asıl olan bu, sıhhi olan da bu. Biz bunu sıhhat bulmak için yapmayız. Bedenimiz işte rejime girsin efendim, kıvama girsin diye yapmayız. Zayıflayalım diye yapmayız. Sünnet-i seniyye olduğu için yaparız ama bunun böyle bir neticesi, böyle bir faydası da vardır.
Evet.
İkinci olarak oruç tutan bir insan yokun, yokluğun, yoksulun idrakine varıyor. Onu fiilen hissederek, yaşayarak bunun idrakine varıyor. Bugünün dünyasında diğer gamlık dediğimiz bu şey belki de en fazla muhtaç olduğumuz şeylerden, hasletlerden birisi. Başkasını düşünmüyoruz, ötekini düşünmüyoruz. Kapitalist hayat bize ötekini düşünme imkanı tanımıyor. Çünkü düştüğünüz zaman sizi tutan yok. Böyle herkesin kendi bireysel hayatında kendi sorunlarıyla vesairesiyle baş başa kaldığı bir hayat yaşıyoruz biz.
Ne yap ne et düşme yani.
Düşme, evet.
Onu tekin ediyorlar. Yani.
Evet, sağ elin sol ele, sağ gözün sol göze faydası yok. Düşme, düşenin dostu olmaz. Bunlar hep dilimize yerleşmiş maalesef kalıp ifadeler ve aslında bize ait değil. Çünkü bizim geçmişimizde, tecrübemizde böyle bir şey yok. Müminler bir vücudun azası gibidir buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Azaları gibidir. Bir aza nasıl rahatsız olduğunda diğer azalar bunun sıkıntısını hisseder. Beden uyuyamaz. O rahatsızlık bütün bedene sirayet eder. Bir mümin de böyledir işte. Toplumdaki bir fert, mahalledeki bir aile bir sıkıntıya düşer olduğu zaman bütün toplum, bütün aile, bütün mahalle seferber olur, onun hacetini, sıkıntısını giderir. Evet. İdi. Şimdi dolayısıyla oruç bize diğer gamlığı da hatırlatan bir ibadet. Biz oruç tuttuğumuz zaman yokluğun, yoksulun nasıl bir şey olduğunu fiilen yaşıyoruz. Bişr-i Hafî Hazretlerinden nakledilen, onun menakıbı olarak nakledilen Ebu Nuaym'ın hilyesinde okumuştum. Bir gün bir arkadaşı Bişri Hafe Hazretlerinin evine gitmiş kış günü.
Evet.
Bakmış ki sobası yanmıyor. Üstündeki kalın elbisesini de çıkartmış. Evin bir köşesinde, odanın bir köşesinde oturmuş titriyor. Demiş ki Hazret bu ne hal? İnsanlar üstlerini giyinmeye çalışıyor bu mevsimde hasta olmamak için. Siz çıkartmışsınız. Demiş ki kardeşim çevremizde çok fazla fakir yoksul var. Isınamayan, giyinemeyen çok fazla insan var. Ve ben onlar için hiçbir şey yapamıyorum. Bari böyle yaparak onların ne hissettiğini hissetmeye, onların sıkıntısını böyle paylaşmaya çalışıyorum.
Haliyle hallenmek gibi. Evet,
evet, evet. Şimdi bu hasleti de kaybettik biz maalesef. Çok oldu kaybedeli. Başkasının sizin ifadenizle haliyle hallenme hasletimizi kaybettik. Oruç bize bunu da sağlayan, hatırlatan vasıtalardan birisi. Ve nihayet oruç bütün ibadetler arasında Cenab-ı Hakk'ın kendisine tahsis ettiğini ve karşılığının da sadece kendisinin bildiği bir şekilde vereceğini vaat ettiği bir özel bir ibadet. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki orucun bir kısım özelliklerini, oruçlunun yapması gereken şeyleri, Efendimiz sakınması gereken şeyleri zikrettikten sonra buyurmuş ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki oruç benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim. Normalde bizim bütün ibadetlerimizin karşılığını Cenab-ı Hak verir. Biz bütün ibadetleri onun için yaparız. Ama burada oruca yapılan bu vurgunun acaba nasıl bir anlamı var? Cenab-ı Hak oruç benim içindir ve onun karşılığını sadece ben vereceğim buyurarak ne kastetti, ne murad etti diye bir soru gelebilir aklımıza. Evet. Bu sorunun cevabı şudur. Mahkeme-i Kübra'da insanlar kul hukukuna girmiş, kul hakkına tecavüz etmiş insanlar haklarını karşı tarafa öderken hadisle sabit biliyorsunuz. Sevaplarından alınır, karşı tarafa verilir. Biri birinin hakkına girmişse hakka giren kişinin sevaplarından alınır, hakkına girdiği kişiye o sevaplar verilir. Evet. Onun sevabı bitince bu defa onun günahlarından alınır, ona yüklenir. Evet. Adalet ilahiye böyle tecelli ediyor. İşte bu alışveriş, birinin günahını öbürünün sevabını birbirine aktarma sürecinde Cenab-ı Hak oruca dokunmuyor.
Enteresan hocam yani bu.
Evet, hakka giren kişi oruç tutmuşsa, oruç ibadetini yerine getirmişse Cenab-ı Hak onun o orucunu alıp öbürüne vermiyor. O oruç baki kalıyor.
O başka hesaba yatmış yani.
Evet, o Cenab-ı Hakk'ın özel bir hesabı orada mahfuz.
Yani onun hesabı görmüyor şey.
Evet.
Borçlu hesabı evet. Görmüyor hocam.
Oraya dahil değil bu. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu orucun Cenab-ı Hakk'a ait olmasının hikmeti altındaki hakikat bu. Bir de şöyle bir durum var. Kur'an-ı Kerim'le sabittir ki Cenab-ı Hak haseneye 10 mislini veriyor. Bir amele, bir salih amele 10 misli sevap yazıyor. Gene Bakara suresinde ifade buyurduğu gibi Cenab-ı Hak dilediği kimselere bu 10 misli karşılığı 700 misline kadar çıkarıyor.
1'e 700'e kadar
evet, versin. 1'e 700'e kadar Kur'an'la sabit. Fakat konuyla ilgili hadislere baktığımızda Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir kısım hasenelere verilen sevabın 700 ile sınırlı olmadığını, bunun kat kat daha fazlasının Cenab-ı Hak tarafından verildiğini, verileceğinin vaat edildiğini hadis-i şeriflerde görüyoruz. Bu özellikle hacca yaya gidip gelme vardır biliyorsunuz.
Evet.
Eskiden çok yaygınmış bu.
Tabii.
Şimdi artık mesafeler, işte devletlerin sınırları, vize, pasaport vesaire buna çok imkan yok. Bu yaya hacca yaya gidip gelme işi niye bu kadar yaygınmış diye baktığımızda bir hadis çıkıyor karşımıza. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki kim Mekke'ye yaya olarak yürür gider gelirse Cenab-ı Hak onun her bir adımına 100.000 hasene verir. Ve harem sevabı verir. Sahabe-i kiram sormuş bu harem sevabı nedir ya Resulallah? O harem sevabı da buyurmuş Efendimiz. O her bir adıma verilen 100.000 sevabın her birine de 100.000 verilir.
Haremde namaz kılmış gibi.
Gibi, evet. Evet. Şimdi baktığımızda böyle bu 100-700 bin falan değil bu artık. Bunun sınırını sadece Cenab-ı Hak bilir. Onun için haccaya gidip gelme hasreti eskiden çok yaygınmış. Şimdi oruçta da böyle bir şey var.
Evet.
Orucun karşılığının 10 mu, 700 mü daha mı fazla olduğu sorusuna gene Efendimizin az önce ifade ettiğimiz hadisinde cevap buluyoruz. Onun bir limiti yok. Onu Cenab-ı Hak sadece benim içindir ve karşılığını ben vereceğim buyurmuş. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda, bir araya getirdiğimizde hem orucun toplumsal bir boyutu var. Toplumsal dengenin, diğergamlığın, yardımlaşmanın, dayanışmanın harekete geçirilmesinde müthiş bir potansiyel oruç. Sonra kişinin nefsini terbiye etmede müthiş bir rolü var. Belki başka hiçbir amelde olmayan bir etkisi var orucun. Ve de kişiye kazandırdığı sevap, ecru mesubat bakımından da oruç başka herhangi bir ibadetle kıyaslanamayacak kadar faziletli, sevaplı, karşılığını sadece Cenab-ı Hakk'ın bildiği kadar insana geri dönüşü olacak müthiş bir ibadet. Cenab-ı Hak oruçlarımızı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve sahabe-i kiramın tuttuğu oruçların yanına katarak kabul buyursun.
Amin hocam. Bu hele bu mağfiret ikliminde. Hocam özellikle bir benzetme yapılır ya, vitamin benzetmesi. Her bir, nasıl ki vücudumuzdaki karbonhidratlar, ondan sonra protein, vitaminlere ihtiyaç var. Değişik.
Evet.
A vitamini, B vitamini, C vitamini.
Her birinin yeri başka.
Her bir ibadetin de hakikaten. Tabii. Yani bir insan sürekli olarak karbonhidrat alsa illaki proteine ihtiyaç duyuyor.
Evet.
Sürekli işte vitamin alsa, vitamin belli bir yere zarar veriyor yani. Aynı şeyi çok yaptığımız zaman. Yani hepsi dengeli bir şekilde, hiçbirinin yerini birisi tutmuyor yani özellikle.
Evet.
Yani oruç da özellikle yeri doldurulamayan.
Evet.
Tabii hocam işte inşallah vaktimiz daraldı ama birinci bölümün sonra bir de orucun şey tarafına vurgu yapsak hocam. Yani ta Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar, değil mi hocam, bildiğimiz kadarıyla kütübe aleykümüs siyam
kema kütübe aleykümüs,
geçmiştekilere de farz kılınmış. Evet. Yani mesela evet. Öyle bir de o yönü var yani. Evet. Evrensel insana ait, insan yeryüzüne geldiği andan itibaren insanın olduğu yerde oruca ihtiyaç var demek.
Evet.
Yani bak,
evet.
Veya oruç böyle farz kılıyor. Bu yönle biraz bir başlasak, 1-2 dakikamız var, toparlayıp inşallah hocam.
İnşallah. Tabi orucun kişiye kazandırdığı bu hasletleri az önce ifade ettik. Göz önünde tuttuğumuzda aslında oruç insan fıtratından ayrı düşünülemeyecek bir ibadet. Yani Cenab-ı Hak insanın fıtratına, bedenine, ruhuna, hakikatine öyle bir özellik vermiş ki o özellik oruçla birlikte kemale ulaşıyor. Ya bu sebeple hiçbir şeriatta değişmeyen hangi hüküm var diye baktığımızda karşımıza oruç çıkıyor.
Evet.
Belki namaz ibadeti bizden öncekilerde salat diye geçiyor bir kısım naslarda. Fakat o salat bizim kıldığımız namaz mıdır? En azından bizim bugün kıldığımız formdaki namazın birebir aynısı mıdır? Bu konuda ulema arasında ihtilaf var. Hatta ekseriyeti teşkil eden alimler diyorlar ki namaz sadece ümmeti Muhammed'e mahsus bir ibadettir. Ama oruç
veya bu şekliyle yani, değil mi? En azından
bu özel formuyla tabii.
Yani beş vaktiyle, şekliyle, evet. Tam olarak en azından bu şekliyle öyle yani.
Evet. Evet. Bizden belki ümmetlerde İsrailoğullarında mesela namaz ibadeti var mıydı? Buna tam yoktu diyemiyoruz. Hazreti Meryem validemizle ilgili bir ayet-i kerime bağlamında ver ke'im harrakin. Rükû edenlerle birlikte rükû et. Anlıyoruz ki bir rükû var orada. Rükû varsa bir namaz var. Bir biçimde, bir şekilde bir namaz var. Nitekim bugün bir kısım Yahudilerde, zannediyorum Samirilerde, çok azınlık bir grup bunlar, bizim namazımıza çok benzeyen bir formda bir ibadetleri var onların.
Evet.
İnternette zannediyorum girilirse bulunabilir.
Samiriler.
Samirilerin namazı diye. Benziyor bizim namazım. Birebir aynısı değil tabii ama andırıyor yani. Dolayısıyla namaz eskilerde de vardı dese birisi yanlış söylemiş olmaz. Kur'an-ı Kerim'de bu formla gelmiş iki tane ayet-i kerime var. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Bir de kutibe aleykumul kısas. Kısasta da böyle bir şey var. Bizden evvelkilere de yazılmış bu kısas. Birisi insanın nefsi terbiyesiyle ilgili bir şey. Birisi de toplumsal ilişkileriyle ilgili bir şey. Bu ikisi de bizim üzerimize yazılmış. Birisi terbiye olalım diye, birisi toplumsal ilişkilerimizde bir düzene, intizama girebilelim diye.
Biri toplumu terbiye ediyor tabiri caizse, evet. Biri kişiyi terbiye ediyor.
Nitekim Yahudi şeriatına baktığımızda Hazreti Musa Aleyhisselam'dan gelen bir şeydir bu. Orada da kısas var. Göze göz, dişe diş, cana can şeklinde. Günümüzdeki Tevrat'ta da bu ifadeler aynen geçiyor.
Evet.
Dolayısıyla orucun bizden evvelki ümmetlere de yazılmış, farz kılınmış bir ibadet olarak bizim tarafımızdan da devam ettiriliyor oluşu, evrensel, sizin ifadenizle evrensel fıtri bir hakikatin bütün insanlık tarihi boyunca tekrar etmiş olması anlamına geliyor. Şüphesiz burada hem bireysel hem toplumsal anlamda bir kısım hikmetler, maslahatlar, menfaatler olmasa bizim için de
evet.
Cenab-ı Hak oruca bu kadar vurgu yapmazdı. Allah-u Alem. Yani biz hiçbir ibadeti bize fayda sağlasın diye yapmayız tabii ki ama hikmetleri, maslahatları üzerinde de düşünürüz. Bu ibadetlerin hikemi boyutu üzerinde ta tarihin eski dönemlerinden, İslam tarihinin ilk dönemlerinden bu yana ulema özel olarak durmuş. Yani ibadetleri biz Cenab-ı Hak emrettiği için yaparız, evet. Ama bunların emredilmiş olmasında acaba ne gibi hikmetler vardır diye soru sormak ve bunu araştırmakta da bir beis yok. Dolayısıyla ta İmam Gazali Hazretlerinden, hatta ondan öncesinden itibaren ibadetlerin sırrı, hikmeti üzerinde kafa yorulmuş, durulmuş. Bu bugün de devam ediyor. Dolayısıyla oruç için de bunu yapabiliriz. Bunu yaptığımızda oruç için işte gördüğümüz hakikat hem insanı terbiye ediyor, hem toplumsal bir paylaşmayı, duyarlılığı yayıyor, geliştiriyor, tamim ediyor. Hem de bedeni, sağlığı vesaireyi dengeye sokuyor. İnsanın hayatına bir intizam, bir disiplin, bir sistem getiriyor. Bu bakımdan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda iki tane ibadetin öne çıktığını görüyoruz. Birisi namaz, birisi oruç. Yani en fazla işte İslam'ın 5 şartı var diyoruz biz. Bu 5 şarttan hangisini en fazla yapmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diye baktığımızda
namazı
ve orucu en fazla yapmış. Bazen sahabe-i kiramdan nakledilen rivayetlere göre bazen Efendimiz o kadar çok üst üste oruç tutarmış ki biz artık iftar etmeyecek, artık devamlı oruç tutacak diye düşünürdük diyor sahabe. Bazen de hiç oruç tutmazdı, derdik ki artık oruç tutmayacak herhalde.
Evet.
Tabii bu gözlem bize şunu gösteriyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Ramazan ayında tuttuğu gibi hiçbir zaman bir ayın orucunu baştan sona tamam tutmamış.
Evet.
Yani Şaban ayında çok oruç tutmuş mesela. Hazreti Ayşe validemizden gelen bir gözlem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayı, Ramazan ayı dışında Şaban ayında tuttuğu kadar uzun ve üst üste oruç tutmamıştı diyor Hazreti Ayşe evet. validemiz. Dolayısıyla oruç Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatının ayrılmaz bir parçası. Bunu Ezvac-ı Tahirat'ta da görüyoruz, bunu sahabe-i kiramda da görüyoruz ve onlardan sonraki nesillerde de görüyoruz. Hatta biliyorsunuz Bedir Savaşı Ramazan ayına denk gelmişti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabenin oruçlu olduğunu bildiği için onlara oruçlarını bozmalarını söyledi. Savaşa gidiyorlar. Bu bir meşru mazerettir. Bir zaaf hasıl olmasın. Hani oruçtan dolayı
tabii.
bedende, kuvvette vesairede bir zaaf olursa bu ordunun yenilmesine müncer olur. Allah korusun.
Evet.
Daha büyük bir şey çıkar. Ama sahabe-i kiram bozmak istemediler oruçlarını. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi orucunu bozdu, iftar etti. Sahabe-i kiram da ona bakarak iftar ettiler.
Evet.
Yani bu hassasiyeti anlamak, üzerinde derinlemesine düşünmek lazım. Savaşa gidiyorsunuz ve orucunuzu bozmak istemiyorsunuz. Cenab-ı Hak elbette orucunu tutamayacak veya oruç tuttuğu için sıkıntıya girecek kimseleri muaf tutmuş. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ
Başka günler tutar.
Tabii başka günler tutar. Yani sizden kim yolcu olur veya hasta olursa gününe gün başka bir zamanda tutar, kaza eder orucunu. Böyle olduğu halde seferde, yolculuk halinde oruç bozmak, iftar etmek şer'i meşru bir ruhsat olduğu halde ümmeti Muhammed orucu yolculukta da devam ettirmeyi hep tercih etmiş. Çok evet. Özel durumlar, çok özel istisnai haller dışında, çok meşakkatli durumlar dışında orucu yolculukta da devam ettirmeyi tercih etmiş.
Yani tabii zor bir şey yani. Hani geçen bir hasta olan bir kardeşimiz bize doktor oruç tutmamasını söylemiş de.
Evet.
Kardeşimiz diyor gelin bana sorun diyor. Yani Ramazan'da oruç tutamamanın ne anlama
evet,
geldiğini.
Evet, evet.
Bir de o açıdan düşündüğümüz zaman hakikaten zor bir şey yani. Yani
gerçekten öyle.
Herkes bunu... bir tarafa evet. Müminsiniz ve izin vermiyor doktor. Diyor ki senin bu hastalığın diyor oruç tutarsan azar diyor. Tutmaman lazım diyor. Tutmamalısın diyor. Hakikaten ayrı bir şey. Yani o yüzden sefer gibi hani hakikaten kaldırabileceğimiz gücümüzün yetebileceği konularda tutmamayı pek tercih etmeyiz.
Etmiyoruz. Yani. Etmiyoruz. Yani ona yani. İçimiz el vermiyor. İçimiz yani vermiyor gönlümüz yani. Razı olmuyor.
Zaten o yılda bir kere gelmiş diyoruz.
Tabii tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh ilerlemiş yaşına rağmen orucu hiç bırakmamış. Hatta kaynaklar diyor ki yazın sıcak, çok sıcak, çöl sıcağını düşünün. O sıcaklara denk geldiğinde bile Hazreti Abbas Efendimiz bir fıçının içine su doldurur. Onun içine girer, otururmuş. Serinlemek için gene orucunu bozmazmış.
Ya Allah rahmet eylesin.
Böyle bir hassasiyet. Düşünün tabii bu ümmet selefinden bunu gördükten sonra hele bugünün yolculuklarında
tabii.
Orucunu nasıl bozsun, nasıl açsın?
Her türlü imkanlar, ikramlar, her şey.
Hiçbir sıkıntı, meşakkat yok. Son derece rahat, konfor. Şunu da bu vesileyle söylemiş olalım. Oruç aynı zamanda pek çok hastalığın da tedavisidir.
Evet.
Ülkemizde bu tabii tıp ya da işte bitkisel tıp,
alternatif tıp,
alternatif tıp denen şey çok fazla bugünlerde de gelişiyor, rağbet görüyor. O çerçevede açlık kürleri uygulatıyorlar insanlara tedavi maksatlı. Yani vücut temizlensin, beden temizlensin, bedendeki bu atıklar gitsin, kir, pas ne varsa onlar gitsin maksadıyla insanlara açlık kürleri uyguluyorlar. Buna kür diyorlar. Aslında bu oruç tabii.
Oruç.
Oruç. Bunun tabii şöyle bir boyutu da var. Günümüzde özellikle modern tıbbın bir kısım verileri, adına bilimsel denen bir kısım tespitler bazen ideolojik olabiliyor.
Evet.
Yani bir doktora gidiyorsunuz. Doktor aman oruç tutma, işte hasta olursun, iyileşemezsin, daha kötüye gider, sağlığın bozulur dediği halde oruç tutup da sıhhat bulan çok insan da biliyoruz.
Evet.
Burada şuna dikkat etmek lazım. Sağlığımızla oruç arasındaki ilişkiyi tespitte başvurduğumuz ve görüşünü dikkate alacağımız doktor, bir, mümin olsun. İki, müttaki olsun. Üç, mütehassıs olsun.
Hazreti.
Evet. Yani mümin, mütehassıs ve müttaki doktorlar eğer bize bunu önerirse, bunu tutmakta fayda var. Öbür türlü ideolojik davranabilenlere rastlıyoruz. Bunu da hayatın bir gerçeği olarak
evet,
ifade
yani
etmemiz lazım.
Kast.
Kasti davrananlar oluyor.
Evet.
Yani hepimiz hayatımızda bunu tecrübe etmişizdir. Dolayısıyla bunu böyle sağlık meselelerinde özellikle mutlaka bir teyidini yapmak lazım. Bir doktora gittik, bize orucumuzu yemeyi tavsiye etti, oruç tutmamayı tavsiye etti diye hemen onu yapmak yerine bir teyit etmekte fayda var. Belki ideolojik davranıyor.
Ve o ilintiyi tam iyi anlamak lazım. Hakikaten
evet.
Doğrudan. Hocam bir de şey tarafına bir vaktimiz de böyle akıyor bir taraftan. Diğer ibadetlerde mesela namaz önemli bir ibadet. Resulullah Efendimiz de çok fazla namaz kılmış ama format olarak detaylı bir şekilde sünnetleriyle, vacipleriyle, vaktiyle anlatılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hadislerden çıkartıyoruz. Yani sallu kema ra'aytumuni usalli. Yani Cebrail Aleyhisselam mı taklit ederek peygamberimiz kılıyor. Siz de ben nasıl namaz kılarsam ona göre kılın buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ama oruçta tam değişik bir durum söz konusu. Detaylı bir şekilde ayetlerde anlatılıyor hocam. Kur'an-ı Kerim'de yani dikkatimi çekti benim. Hani mesela diğer detaylı bir şekilde namaz anlatılmadığı halde orucun bir de böyle bir yönü var değil mi hocam? Yani yani mesela seferilik durumu, ondan sonra
Ramazan geceleri işler,
yani bütün oruç
işler.
Detaylı bir şekilde anlatılıyor. Evet. Böyle bir yönü de var orucun.
Evet
yani.
Doğru söylüyorsun.
Yani sanki sünneti vacibi her şeyi Cenab-ı Hak sanki onu bizzat nasıl size dedi de oruç bana aittir.
Evet.
Özel o şeye böyle bir orucu anlatmak da sanki bana aittir gibi böyle
gibi,
bir
evet,
böyle
evet.
bir şey anlaşılıyor yani.
Evet. Allah razı olsun, doğru. Bunu bir de biz miras ayetlerinde görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz miras ayetleri inince Allah Teala bu işi bize bırakmadı. Bizzat kendisi taksimatı yaptı buyurmuş. Bu tabi kul hukukuna müteallik bir şey olduğu için buradaki hikmeti oradan çıkarabiliyoruz.
Ama oruç, evet.
Ama oruç insanın fıtratı için, ahireti için, işte toplumsal münasebetleri için, toplumsal hikmeti faydası için o kadar özellikli ve özel bir ibadet ki Cenab-ı Hak onu, bir de tabi şöyle bir şey var. Yahudiler Musa Aleyhisselam şeriatını tahrif etmişler, tahrir etmişler. Kafalarına göre bozmuş, değiştirmiş, yeni hükümler koymuşlar. Ve Ramazan gecelerinde de insanın eşiyle münasebetinin meşru olmadığını, haram olduğunu, yasak olduğunu düşünüyorlar. Bunu Müslümanlara da söylüyorlar Medine'de. Bu gündeme gelip bahis konusu olunca doğrudan doğruya Cenab-ı Hak kendisi müdahale ediyor buna. Yani Ramazan geceleri eşinizle münasebetinizde sizin için bir sakınca yoktur, bir sıkıntı yoktur.
Hasi ifade yani.
Evet, evet.
Hocam güncel konulara gelelim mi? Bir güncel gelelim. Mevzular var biraz da. Onları da hakikaten bir ümmetin kafasını karıştıran fitneler oluşuyor. Son zamanlarda bir taraftan çok büyük gayretlerle vakit birliği ile ilgili toplantılar yapılıyor.
Evet.
Ha, bir taraftan da işte bu özellikle son şeylerde imsak başlangıcı, hatta akşam namazı ve yatsı namazı arasındaki vaktin daraltılmasıyla ilgili de son açıklamaları takip ettiniz
mi? Yatsı namazının süresiyle ilgili.
Onun vaktini biraz daha öne alma gibi. Evet, evet. İşte öyle bir açıklamalar falan da yapıyor. Bunlarla ilgili ne diyeceksiniz hocam?
Şimdi problem şurada Hidayet Bey. Namaz gibi en temel bir ibadet konusunda bile bu ümmetin acaba öyle miymiş, acaba öyle değil miymiş, kafamız karıştı, şunu bir birine soralım noktasına getirilmiş olması, bunu yapanlar bakımından itiraf edelim, büyük bir muzafferiyettir, büyük bir muvaffakiyettir.
Bu soruyu sordurtturuyorlar yani.
Bu soruyu sordurtturuyorlar, evet. Yani en temel ibadet namaz, biz bunu 14 asırdan bu yana seleften görerek, tevarüs ederek, ameli bir uygulama olarak yapıyoruz, yerine getiriyoruz. Ama ahir zamanda birileri çıkıp bu böyle değildir, şöyledir dediğinde birdenbire kafamız karışıyor. Yani şunu niye diyemiyoruz? Ya bu ümmetin alimi, uleması hayatını bu yola vakfetmiş, hayatını, ömrünü bu işle geçirmiş insanlar, nesilden nesile bunu bize aktarmışlar, anlatmışlar. O insanların gözden kaçırdığı bir şey olabilir mi gerçekten bu konuda da? Bugün bir tane insan çıkacak ahir zamanda bize diyecek ki, ey ahali bu öyle değil, böyleymiş.
İmsak vakti bu değil yani diyor.
Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani Osmanlı gibi 6 asır bu topraklarda İslam'ın bayraktarlığını yapmış, merkezini oluşturmuş bir tecrübe var. Onun bu işlere tahsis ettiği kurumlar var, ulema var, tecrübe var. Ve biz buna rağmen diyoruz ki bu böyle değil, öyleymiş. Osmanlı'da böyle olmamış, yanlış olmuş. Selef bunu böyle yapmış, öyle yapmamış. Ya bu kırılgan ruh durumu gerçekten insana acı veriyor, hüzün veriyor. Böyle olmamalıydık biz.
Evet.
Şimdi meseleye gelince Asr-ı Saadet'e baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde bizzat onun gözetiminde, onun bilgisi ve izni dahilinde sabah 2 tane ezan okunurdu.
Evet.
Birisi Bilal-i Habeşi tarafından, birisi Abdullah İbni Ümmü Mektum tarafından. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlardan birisinin erken okunan ezanın orucun bitimini ifade eden bir ezan olarak erkenden okunduğunu, namazınsa ikinci ezanla birlikte kılınması gerektiğini sahabeye anlatıyor. Yani Efendimiz zamanında sabah vakti 2 tane ezan okunuyordu.
Evet.
Birisi yatsının vaktinin bittiğini bildiren, artık orucun yeme içmenin kapandığını imsak. Bildiren imsak. Birisi de namazın vaktinin geldiğini bildiren ikinci ezan. Şimdi böyle bir mütevatir bir uygulama var önümüzde. Bunu ayan beyan bize bildiren rivayetler var, hadisler var. Biz buna rağmen hala vakit tartışması yapıyoruz. Ya bugünkü uygulama gayet normaldir, gayet tabidir ve Asr-ı Saadet'teki uygulamaya da uygundur.
Çok güzel. O yani zaman Diyanet'in yaptığı uygulama
uygundur, evet. Tabii ki uygundur. Yani biz de zaman zaman Diyanet'in bir kısım uygulamalarını eleştiriyoruz. Bir kısım fetvalarını, bir kısım tutumlarını eleştiriyoruz. Ama ihkak-ı hak noktasında şunu söyleyelim. Diyanet'in bu konudaki uygulaması doğrudur. Doğru olan budur. Yani burada bizim yapmamız gereken şudur. Ezan okunduğunda Ramazan geceleri, sabah namazı için sahurun bittiğini bildiren ezan okunduğunda yeme içmeyi kesmemiz lazım.
O kadar.
Peki namazın vakti girmiş midir? Bugün için baktığınızda ezanla güneşin doğuşu arasında 2 saat gibi bir zaman var.
Evet.
İmsak bu kadar sürmez. İmsaktan itibaren güneşin doğuşu 2 saat sürmez.
Evet.
Normalde bu süre daha kısadır. Peki biz niye erken ezan okunuyor ve ona istinaden orucu bırakıyoruz? Eskiden işte bu Asr-ı Saadet'teki uygulamaya göre temkin süresi diye bir süre vardı.
Evet.
Yani biz orucu bırakalım, yeme içmeyi bırakalım. Bu saatten itibaren herhangi bir şey yiyip içmeyelim. Arada bir süre bırakalım, temkin süresi namazın vaktinin girdiği konusunda da emin olalım.
Evet.
Ondan sonra da namazımızı kılalım. Çünkü şöyle bir algı var, belki kendiliğinden oluşmuş ama yanlış bir algıdır bu. Namaz vakitleri biri bittiğinde öbürü başlar.
Evet.
Bu doğru değil aslında. Yani öğle namaz vakitleri vardır ki birisi bitmiştir namazın.
Öteki başlamaz.
Başlamamıştır öbürü. İşte burada da böyle bir durum söz konusu. Yani yatsı namazının vakti bitmiştir,
evet,
ama sabahın vakti girmemiştir henüz. Aradaki o temkin süresini böyle algılamak lazım.
Evet hocam.
Aradaki o süreyi bekleriz. İkinci ezan okunduğunda, yani Asr-ı Saadet'teki ikinci ezanın vakti geldiğinde, evet, ki o artık doğudaki griliğin görülmeye başladığı, ufkun enine doğru beyazlığın bütün ufku sarmaya başladığı dönemdir. İşte orada sabah namazının vakti kesin olarak girmiştir. Yatsı namazının vaktiyle ilgili bir şey var, tartışma var.
Evet.
Oluşturulmuş suni bir tartışma, ona da değinelim. Bizim rivayet kitaplarımıza bakıldığında yatsıyı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 2 vakte kadar geciktirdiği tasrih edilmiş. Yani açık bir şekilde hadislerde bize bildirilmiş. Bunlardan biri gecenin ilk 1/3 kısmı.
Evet.
Yani akşam namazının vakti girdi. Ondan sonra karanlık bütün her tarafı kapladı. Yıldızlar görülmeye başladı gökyüzünde. Artık bu yatsı namazının vaktinin girdiğini gösteriyor. İşte bu vakitten itibaren gecenin 1/3 kısmına kadar Efendimizin yatsıyı geciktirdiğine dair rivayetler,
evet,
var. İkinci bir kısım rivayetler de gece yarısına kadar.
Hmm.
Hatta bir rivayette sahabe-i kiram mescitte oturmuş Efendimizin çıkmasını bekliyorlar yatsı namazını kılmak için. Efendimiz gece yarısına kadar çıkmıyor. Gece yarısı olduğunda çıkıyor. Ben sizin burada beklediğinizin farkındayım. İşte bir kısım insanlar bu namazı kıldılar, uyudular. Bir kısmı bekliyor. İşte bekleyenler hayırlıdır şeklinde. Yarısına kadar gecenin geciktirdiğine dair sarih açık ifadeler var. Bir kısım sahabe-i kiramdan bir kısmı da bu yatsı namazının vaktinin sabah namazına kadar devam edeceği kanaatine varmış. Abdullah İbni Abbas Hazretleri bunların başında geliyor. Hilafiyet kitaplarına merak edenler açıp baksınlar. Görürler orada. Sahabe-i kiramın uygulamaları bizim için önemlidir Hidayet Bey.
Evet.
Bakın burada bu karşımıza çıkıyor. Yani ben herhangi bir hadis kitabında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yatsı namazını sabah namazının vaktine kadar geciktirdiğine dair bir rivayet görmedim.
Evet.
Ama sahabenin uygulaması var. Sahabenin tercihi var.
Onların anlaması yani tabii.
Onlar dolayısıyla bunu kendi başlarına yapmazlar. Efendimiz'den görmüşlerdir, duymuşlardır. Onun huzurunda yapmışlardır.
Çok önemli hocam, evet.
Dolayısıyla burada 4 tane görüş çıkıyor karşımıza. Bir, yatsı namazı gecenin akşam namazının vakti çıktıktan hemen sonra kılınmalıdır diyenler. Buna bir gecenin 1/4 diyor ulema.
Evet hocam.
2, biraz daha geciktirip gecenin 1/3 kadar tehir edenler.
Evet.
3, gece yarısına kadar tehir edenler. Ve 4,
gecenin son 1/3 kadar.
Yani sabah namazının o ilk ezan dedik ya.
Evet hocam.
İşte o ilk ezana kadar tehir edenler. Dolayısıyla sahabe-i kiramda bu 4'ünün de uygulaması
hepsi var, yani
var. Hepsi var. Bu konuda insanımızın rahat kafası karışmasın, olsun. Rahat olsunlar yani.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Ahmet Hassasiyeti programının daha sonuna geldik. Saygıdeğer hocam Ebubekir Sıfır'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Ben teşekkür ederim.
Bir dahaki Ahmet Hassasiyeti programında kısmen bu konulara değinip inşallah Ramazan ve Kur'an, Ramazan'la ilgili sohbet yapacağız.
İnşallah.